Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Ordu 5 1400, Hicri Kameri 16 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 29 Nisan 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ramazan ayını karşılarken Nur Kapısı ve Nura Giden Yol isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet İş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, hükümetin işçilere tam destek verdiğini söyledi. İran Yargı Kurumu Başkanı Reisi General Süleyman'ın devrimcilikte diplomasi peşinde olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Yemen'de savaşın ve Abdülkan'ın sona ermesini istedi. Hasan Nasrullah, Kudüs gençlerinin direnişi ve mücadelesini övdü. Amerikan donanmasına ait insansız hava aracı düştü. Amerikan Dışişleri Bakanı S-400'ler konusunda Türkiye'yi uyardı. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetin işçiye tam desteğine vurgu yaptı. İran'a göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün yaptığı açıklamada işçi sınıfı toplumun sorunlarının sendika olduğunu ve siyasi olmadığını ve İranlı işçilerin sistemin muhaliflerinin ve kötülük yanlılarının siyasi sömürüsüne izin vermeyeceğini söyledi. Ruhani 1 Mayıs Uluslararası İşçi Günü arifesinde bir grup işçiyle yaptığı görüşmede bugün bu işçi sınıfının iş güvenliği ve geçim kaynağı acımasız ve insanlık dışı Amerikan yaptırımları ve koronavirüsün yayılmasıyla tehdit altındadır dedi. Cumhurbaşkanı, her zaman sistemin ve ülkenin yanında duran, devrimi ve sistemi savunmanın tüm sahnelerinde yer alan işçileri toplumun bel kemiği olarak adlandırarak işçinin konumunu onurlandırmak herkesin görevidir dedi. Cumhurbaşkanı Ruhani, hükümetin işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için hiçbir çabadan kaçınmadığını ve bundan sonra da bunun için gerekli her adımı atacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, düşmanın İran halkına karşı 3 yıllık ekonomik savaşı karşısında işçilerin ön saflarda adeta bir asker gibi durduğunu belirterek, hükümet geçtiğimiz yıl ulusal projeler açarak üretime devam etmeye çalıştı. Bütün bunlar merkezde fedakar işçiler sayesinde oldu. İmalat ve fabrikalar düşmanın ülkedeki üretim döngüsünü durdurma hedeflerine ulaşmasında başarısız oldu dedi.
İran Yargı Başkanı, İbrahim Reis'i General Süleyman'ın devrimcilikle diplomasi sürdürdüğünü söyledi. Reis'i dün yaptığı açıklamada İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleyman'ı sadece bir askeri komutan değildi. Aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla devrimci bir diplomattı dedi. İran Yargı Kurumu Başkanı Reisi General Süleymani devrimci diplomasi çalışmalarına gerçekten etkili oldu ve sahadaki düğümü çözdü dedi. Direniş ve mücadelenin sembolü olarak General Süleymani'nin yaptığı hizmetleri öven reisi, şehit General Süleymani son 40 yılda özellikle bölgedeki son gelişmelerde çok net ve etkili rol oynayan büyük bir stratejist dedi. İran Yargı Kurumu Başkanı'na göre Şehit Süleymani saha ile diplomasi arasında bir bağ kuran ve sahadaki sorunu diplomasi ve sahadaki diplomasi sorunuyla çözmek için bir şeyler yapan etkili bir mücahitti. Reisi General Süleymani'nin varlığıyla bölgeyi teröristlerden temizlediğini, ne yaptığını öğrenmek isteyen varsa onu nasıl hatırladıklarını görmek için bölge halkına gitmesi gerektiğini vurguladı. Son Irak ziyaretine de değinen yargı başkanı, Iraklı yetkililerin General Süleymani'yi hayırla yad ettiklerini ve bugün bölgenin güvenliğinden dolayı General Süleymani'ye minnettar olduklarını söylediklerini bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Umman Sultan'ın yardımcısı Bedr bin Mahmud Ali Said'in görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin gelişmesine vurgu yapıldı. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuları masaya yatırılırken taraflar görüşmede İran-Umman arasındaki seçkin ilişkileri vurgu yaparak ilişkilerin gelişmesi için mevcut her türlü engelin giderilmesi ve alınan kararlara hız verilmesine vurgu yaptı. Bölge ülkeleri ziyaretleri çerçevesinde Umman'ı ziyaret eden Zarif, dün Umman Dışişleri Bakanı ile de görüştü. Zarif, iki ülke arasında olumlu ekonomik ve ticari işbirliği eğilimini memnuniyetle karşılarken, İran ile Umman arasında ekonomik işbirliği ortak komisyonu kararlarının takip edilmesi ve uygulanması gerektiğini vurguladı ve iki ülke arasındaki işbirliğinin yakın gelecekte daha da büyümesini ümit etti. Umman Dışişleri Bakanı da iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirip Tahran-Maskat işbirliğinin her alanda geliştirmesine vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif 6 yıldan beri Yemen halkına dayatılan savaşın üzüntü verici olduğunu belirterek Yemen savaşı ve ablukasının sona ermesini istedi. Umman'da temaslarda bulunan Zarif, Yemen Kurtuluş Hükümeti Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam'la görüşü. Zarif görüşmede bir kez daha Yemen'de çözüm yolunun siyasi olduğunu belirterek, İran'ın Yemen'de ateşkesi ve Yemenli gruplar arasında görüşmelere desteğini tekrarladı. Abdüsselam da görüşmede İran'ın Yemen'e verdiği desteklere teşekkür etti ve ülkesindeki son gelişmelerden Zarif'i bilgilendirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fransız füze testini ve Paris ile diğer bazı ülkelerin İran'ın füze programını sınırlandırma çabalarına atıfta bulunarak Fransa'nın bu tutumu açık bir şekilde çifte standarttır dedi. İran'a göre Zarif dün gece attığı tweet mesajında Fransa'nın M51-2 stratejik füzesini test ettiği bir video yayınlayarak İran'a füze programı kısıtlama getirmesi isteyen Fransa'nın kendi füze programını artırdığını bildirdi. Fransız ordusu dün sabah Atlantik kıyısındaki Biscarros sahasında stratejik bir balistik füzeyi test etti. Nükleer caydırıcılık politikasının merkezinde yer alan füze bir savaş başlığı taşımadı. Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanlığı yaptığı açıklamada testin Fransa'nın uluslararası yükümlülüklerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya dayandığını bildirdi. Test Fransa'nın İran'ın füze programı ve bölgesel faaliyetlerinin müzakere edilmesi ve sınırlandırılması gerektiğini iddia eden taraflardan biri olduğu bir zamanda geldi.
İran Nükleer Anlaşması olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planıyla ilgili ortak komisyon üyeleri anlaşmanın tam olarak uygulanması sürecini hızlandırma kararı aldı. Sputnik'e göre Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran Nükleer Anlaşması olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planıyla ilgili ortak komisyonu üyelerinin anlaşmanın tam olarak uygulanması sürecini hızlandırma kararı aldıklarını söyledi. Rus yetkili bugün Amerika ve Rus heyetlerinin nükleer anlaşmayı ele almak için bir araya geleceklerini söyledi. Ulyanov Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada Viyana müzakerelerinin yeni turu nükleer anlaşma ortak komisyonunun resmi toplantısıyla başladı. Tartışmalar tüm katılımcıların tek amaç etrafında birleştiğini, yani nükleer anlaşmanın ilk haliyle uygulanmasını istediklerini gösterdi dedi. Ulyanov dün ayrıca nükleer anlaşmayla ilgili Viyana görüşmelerinin sürdüğünü belirterek yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular olmak üzere iki gruptaki uzmanlar Washington ve Tahran'ın nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için ihtiyaç duydukları önlemleri tartışıyorlar dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yasa dışı ambargolar dahil tek taraflı uygulamalarla mücadele için uluslararası birlik ve işbirliği yapılmasını istedi. Hatipzade video konferans yöntemiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Bilgi Teknolojileri Komitesi'nde yaptığı açıklamada bilgi teknolojileri ve iletişimdeki ihtilafların gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki çatlağı derinleştirdiğini ve gelişmekte olan birçok ülkenin henüz bilgi teknolojisinin devriminden yararlanamadığını söyledi. Bazı ülkelerin tekerlerindeki iletişim teknolojilerinde gerçeklerin ters gösterilmesinde yararlandıklarını ifade eden Hatipzade, böylelikle bu ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin görünümünü bozup onların menfaatlerine zarar verdiklerini söyledi. Mevcut koronalı döneme işaret eden Hatipzade, mevcut şartlarda tek taraflı uygulamaların, özellikle ambargoların hedef ülkelere daha fazla ekonomik, ticari ve mali baskı oluşmasına sebep olduğunu söyledi. İranlı yetkili, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'in Filistin meselesindeki önemli sorumluluğunu vurgulamaya devam ettiğini ve işgalin olumsuz sonuçları ve Filistin halkına yönelik yaptırımların uluslararası farkındalığın artırmasını tam olarak desteklediğini belirtti.
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü, İran'dan 42 ülkeye yapılan uçuşlarda sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar olduğunu bildirdi. Muhammed Hasan Zibakş dün İran'a yaptığı açıklamada şu anda %15'i özel statüye sahip ülkeler olarak 42 ülkeye koronadan dolayı İran'dan uçuşlar yasaklandı dedi. Zibakş, Hindistan, Pakistan, Fransa, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Irak, Estonya, İrlanda, Mozambik, Slovakya, Güney Afrika ve Zambiya gibi ülkelerin özel statüye sahip ülkeler olarak seyahatin yasaklandığını belirtirken, bu ülkeler için şartlara uygun olarak diplomatlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileri için bir istisna olan doğrudan veya dolaylı uçuşta yolcu kabulüne ilişkin bir yasağımız var dedi. Zibakş 27 ülke listesi de özel yolcu koşullarıyla kabul edilen yüksek riskli ülkeler olarak kabul ediliyor dedi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü ayrıca hastalığın görülme sıklığı yüksek olduğu bilinen yüksek riskli ülkelerden ise İran'a girerken PCR testinin gerekli olduğunu söyledi.
Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre dün Türkiye'de 283.261 COVID-19 testi yapıldı. 40.444 kişinin testi pozitif çıktı. 341 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 2.728 oldu. Son 24 saatte 45.198 kişinin COVID-19 tedavisi ve karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.212.461'e yükseldi. Test sayısı 46.718.604'e ulaştı. Vaka sayısı 4.751.026, vefat sayısı 39.398, ağır hasta sayısı 3.558 oldu.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah dün gece yaptığı konuşmada Kudüs'teki Müslüman halk ile El-Aksa Cami çevresinde aşırılık yanlısı Siyonistler arasında çatışmalara atıfta bulunarak Filistinli gençlerin direnişi ve mücadelesini övdü. Nasrullah, Kudüs halkının özellikle de meydanda bulunan ve düşmanın silahlı askerlerine karşı savaşan gençlerin büyük çabalarının övülmesi gerektiğini söyledi. Nasrullah açıklamasında şöyle dedi. Kudüs ile dayanışma içindeyiz. Terör rejimi İsrail, Batı Şeria ve Gazze şeridinde denklemleri değiştirmek için harekete geçti ve bunların hepsi ele alınması gereken konulardır. Kudüs halkının özellikle de meydanda bulunan ve düşmanın silahlı askerlerine karşı savaşan gençlerin büyük çabalarının takdir ve teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Nasrullah, Ramazan ayının son cuması Dünya Kudüs gününde ayrıntılı olarak konuşacağını söyledi. Nasrullah daha sonra Bağdat'taki İbni Hatip Hastanesi'nde çıkan yangında Irak dini yetkililerine, halkına, hükümetine, siyasi akımlara başsağlığı diledi. Allah'tan ölenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diledi.
Terör rejimi İsrail ordusu komutanları bir toplantıda Lübnan Hizbullah'ının işgal altındaki Filistin sınırlarına ulaşmanın yeni yöntemlerine ilişkin endişelerini dile getirdi. İran'ın haberine göre işgal altındaki bölgelerin kuzey bölgelerindeki Siyonist İsrail ordusu komutanları Genelkurmay Başkanı Avniye Kohavi ile yaptıkları toplantıda Lübnan Hizbullah'ının İsrail'in işgalindeki Filistin sınırlarına ulaşmak için çabaladığını ve bunun Siyonist rejimin istihbarat servislerince tehdit olarak kabul edildiğini söylediler. İbranice'ye yayın yapan web sitesi Vala'nın haberine göre Lübnan Hizbullah'ı dağlar ve engebeli ve erişilemeyen bölgeler dahil olmak üzere yeni rotalar ve eksenler kullanarak işgal altındaki topraklarla daha önce kullanmadığı sınır bölgelerine ulaşmak için çabalıyor.
Terör rejimi İsrail basınında çarşamba gecesi çıkan haberlere göre ırkçı İsrail ordusu Filistin yönetimiyle Filistin seçimlerini ertelemek için yapılacak bir toplantının arifesinde Gazze Batı Şeria sınırında kuvvetlerine hazır ol emri verdi. İrna'ya göre Filistin yönetimi başkanı Mahmut Abbas ile Filistinli liderler arasında Perşembe günü yani bugün Filistin seçimlerini ertelemek için planlanan görüşmenin arifesinde işgalci rejimin ordusu güçlerine Batı Şeria ve Gazze sınırında hazır olmalarını emretti. Siyonist medyaya göre Mahmut Abbas'ın konuşmasının arifesinde İsrail ordusu işgal altındaki bölgelerin güney bölgelerinde ve Batı Şeria'daki güçlerin hazırlığını arttırdı. Filistinli direniş grupları dün Filistin seçimlerinin yapılmasının gecikmesine karşı açıklamalar yapmışlardı.
Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği üyesi ülkenin kuzeyindeki Türk kara operasyonlarının durdurulduğunu açıkladı. Bağdat Eliyoğum'a göre Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği üyesi Gıyas Soğurcu çarşamba günü yaptığı açıklamada Türk kara operasyonlarının 5 gün süreyle askıya alındığını, Duhuk eyaletinin bazı bölgelerinde ise hava saldırılarının devam ettiğini söyledi. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği üyesi Türkiye'nin yıllardır Kürt bölgesinde yaklaşık 500 terk edilmiş köyü kontrol ettiğini ve bu toprakların korunmasının sorumluluğunun üzerinde baskı uygulayacak pek çok araca sahip olan federal hükümete ait olduğunu sözlerine ekledi. Bu arada Türk Savunma Bakanlığı dün Kuzey Irak'taki Duhuk vilayetinin dağlarındaki Metina bölgesinde bulunan PKK mevzileri ve sığınaklarının Türk savaş uçaklarının ağır saldırılarıyla imha edildiğini duyurdu.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Joe Biden'ın 1915 olaylarına soykırım olarak nitelemesinin sürpriz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Blinken ayrıca Rus S-400 hava savunma sistemleri Amerika'nın güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye ve bütün Amerikan müttefiklerinin Rus savunma sistemlerine kaçırmaları çok önemli açıklamasında bulundu. Türkiye'nin yeni S-400 alımı yapması halinde yeni yaptırımların söz konusu olabileceğini sözlerine ekledi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümet Yüksek Devrimi Genel Sekreteri ülkenin güvenlik birimleri tarafından Yemenli çocuk ticareti yapan çetelerin bulunduğunu duyurdu. İran'ın aktardığına göre Abdülmelek Bedruddin El-Husi, çocuk kaçakçılığı çeteleri bazı zorla çalıştırma, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinsel sömürü olmak üzere 3 gruba ayrılıyor dedi. Avrupa ve Amerikan mafyalarıyla bağlantılı olan bu çetelerin çocuk organlarını kaçırdıklarını söyleyen El-Husi, suç çeteleri çocukları para karşılığında ebeveynlerinden satın alıyor ve onları Suudi Arabistan ve diğer ülkelere kaçırıyor dedi.
Ve son haberimiz Pasifik Okyanusu'nda Amerikan donanmasına ait insansız hava aracı teknik bir arıza sebebiyle düştü. Geçen yıldan bu yana Amerikan askeri uçakları ve helikopterlerinde çok sayıda hava kazası oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Viyana'da nükleer anlaşma müzakereleri etrafında. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ve Avrupalıların da bu anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemesinden sonra İran İslami Şura Meclisi'nin onayladığı yaptırımların kaldırılması ve İran milletinin çıkarlarının korunması çerçevesindeki stratejik adımı yasası bağlamında telafi edici girişimlerde bulundu. İran bu telafi edici girişimlerde bulunsa da güven oluşturucu bir belge olarak kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmanın korunmasına vurgu yapmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde nükleer anlaşma ortak komisyonun oturumu, müdürler ve siyasi yardımcılar düzeyinde İran ve 4+1 ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla ve de uzmanların iştirakiyle Viyana'da düzenleniyor. Viyana müzakerelerinin gündemi ve hedefi açık ve net ortadadır. Amerika yaptırımları tamamen kaldırılması ve bu sürecin doğrulanma süreci işlemelidir. Bu aşamanın ardından İran telafi edici girişimlerini geri çekmeye ve durdurmaya, sonuçta da nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerine geri dönmeye hazır hale gelecektir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı, Salı akşamı Viyana'da nükleer anlaşma ortak komisyonunun oturumunun sonunda bu noktaya değinerek Press TV ile röportajında sözlerine şu açıklamaları da getirdi. Nükleer anlaşmanın hayata geçirmesinin ardından hayata geçirilen tüm yaptırımlar, ister Barack Obama döneminde ister Trump döneminde uygulananlar iptal edilmeli ve kaldırılmalıdır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi Yardımcısı ayrıca yaptırımları kaldırma ve nükleer faaliyetler özel çalışma gruplarının da ilerleme kaydettiklerini belirtip şöyle bir açıklamada bulundu. Bu çalışma grupları yazıya dökme sürecine başlayacaklardır. Seyit Abbas Arakçı aynı zamanda çarşamba gününden itibaren Viyana'da işe başlayan 3. Ortak Komisyon Çalışma Grubu'nun önemine vurgu yaparak bu çalışma grubunun görevlerinin yaptırımları kaldırma sürecinin doğrulanması prosedürüne göre denetim yapmasının yanı sıra tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri için zaman tablosu hazırlamak olduğunu da belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısının açıklamalarından diyaloglar ve müzakereleri kabul edilen raddi geldiğini, ancak bu müzakere sürecinin uzun sürmemesi ve yıpranmaya yüz tutmaması gerektiğini de söylemek mümkün. Berçam nükleer anlaşması, deneyimlerde müzakere yapmak hiçbir zaman Berçam nükleer anlaşması hususunda bir çözüm sağlayamamıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdindeki temsilcisi Kazım Garibabadi bu hususta geçen hafta şöyle bir hatırlatmada bulundu. İran'ın müzakereci heyetinin temel savları İslam İnkılabı rehberi tarafından İslami düzenin siyaseti olarak açıklanan ve belirlenen ilkelere dayalıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Berçam nükleer anlaşması hususundaki tutumu, marjinal meselelerden uzak İran'ın bu anlaşmadaki hukukuna dayalıdır. Bu yüzden Berçam nükleer anlaşmasının ihya edilmesi, yaptırımların hepsinin kaldırılması olmadan anlamsızdır. İran'a yönelik yaklaşık 1600 kadar yaptırım kaldırması Amerika tarafından atılması gereken temel adımdır. Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Yardımcısı Enrico Mora, Viyana müzakerelerini değerlendirirken şimdi daha fazla detaya ihtiyaç duyulduğunu duyurdu. Mora, müzakerelerin başarılı olmasının anahtarını tüm tarafların Amerika'nın Berçam'a dönmesini istemesinde ve bu ülkenin bu nükleer anlaşmaya bağlı kalmasını istemesinde görmektedir. Bu süreç ve de geçmişte elde edilen deneyimler ile yine de bu müzakerelerin sonuçlarını tam olarak kestirmenin zor olduğunu gösteriyor. Viyana'da izlenen yol karşı tarafın iradesinin sağlam olması halinde sonuca ulaşabilir. Viyana müzakerelerinde belirleyici olan husus kaybolan güveni geri kazandırmak yönünde pratik adımların atılması ve tarafların karşılıklı olarak taahhütlerini yerine getirmesidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Amerika'nın siyahilere karşı insanlık suçu işlemesi etrafında. Dünya genelinde bir araya gelen insan hakları uzmanlarının araştırmaları, Amerikan polisinin sergilediği şiddetin siyahilere yönelik darp, yaralama ve sistematik olarak katletme eylemlerinin insanlığa karşı cinayet sayıldığını belirtip bu durumun incelenmesi gerektiğini ve uluslararası kurallara uygun olarak da takip edilmesi gerektiğini vurguladılar. 11 ülkeden karma komisyonunda bir araya gelen 12 insan hakları uzmanı sarsıcı 188 sayfalık raporda Amerika'nın uluslararası kuralları ihlal etmekte sabıkalı bir ülke olduğu ve kimi zaman da insanlığa karşı cinayet işlediğine vurgu yapıldı. Bu insan hakları uzmanları polis güçlerinin adam öldürmeleri ve de işkence, eziyet, insanlık dışı girişimlerde bulunmaları hususundaki raporlarında bu girişimleri Amerikan siyahi toplumuna karşı sistematik saldırı olarak değerlendirip bu girişimleri cinayet olarak saydılar. Bu komisyonun raporu siyahi Amerikalılara karşı sistematik ayrımcılığın etkisini açıkça gözler önüne sermektedir. Bu raporda şu ifadelere yer verilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri iki yasal sistemi uygulamaktadır. Biri beyazlara has olan, diğeri de Afro-Amerikanlara has olan sistemdir. Komisyon Amerika'yı uluslararası taahhütleri ve insan haklarını ihlal etmekle suçladı. Bu açıdan Amerika'da polis ve güvenlik yapısına hakim kurallar, polis memurlarının yasaları uygulama süreci, özellikle de arabaların durdurulması ve siyahilerin aranması ve hedef alınması da eleştirildi. Ve ırka dayalı bu aramalara karşı pasifliğin durumu daha da vahimleştireceği belirtildi. Dünyanın dört bir yanından önemli sayıda insan hakları uzmanının çalışması olan bu önemli raporun yayınlanması, Amerika Polis ve Güvenlik Teşkilatı'nın siyahilere yönelik eyleminin suç niteliğinde olduğunu gösteriyor. Bu uzman, bu suçu insanlığa karşı cinayet bile sayıp bu cinayetlerin uluslararası hukuk kurumları, özellikle de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde takip edilmesini istiyorlar.
Özellikle siyahi Amerikan George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de Minneapolis'te Derek Chauvin adlı beyaz bir polis memuru tarafından acımasızca ve gerekçesizce öldürmesinden sonra Amerikan polisinin acımasız şiddet meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın protestoları fitilleyen ve dünya çapındaki gören bir mesele haline geldi. Bunun ardından Amerika genelinde büyük ölçekli protestolar başlamış oldu. Bu protestolar siyahilerin hayatı değerlidir hareketi biçiminde tecelli etti. Derek Chauvin 3. derece cinayette hakkında açılan dava yaklaşık 3 hafta sürdü ve son olarak 20 Nisan Salı günü yargıç savunmasını mahkemede reddeden Derek Chauvin'i suçlu saydı. Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü Başkanı Hilary Giuliani ise siyahi George Floyd'un katilinin mahkumiyetinin komisyonun görüşlerinin bir kanıtı olduğunu vurgulayarak, birinin tutuklanması sırasında güç kullanılması hem insanlık dışıdır hem de açıkça işkence yapmak ve ölüme maruz bırakmaktır. Burada önemli olan nokta ise bu mahkeme kararının Amerikan Cumhuriyetçileri tarafından eleştirilmesidir. Bu da gösteriyor ki özgürlük ve insan hakları talep eden bu ülkenin egemenlik düzeyinde siyahi bir vatandaşı soğukkanlılıkla ve hiçbir gerekçe göstermeden öldüren bir polis memurunun açıktan savunulması gerçeği söz konusudur. İstatistiklere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahilerin polis tarafından öldürülme olasılığı beyazlara göre 3 kat daha fazladır. Gerçekte Amerikan toplumunda siyahiler de dahil olmak üzere ırksal ve dini azınlıklara karşı büyük bir beyaz ırkçı şiddeti söz konusudur. Bu bağlamda beyaz polislerin de rolü belirgindir. 11 ülkeden insan hakları uzmanları tarafından yayınlanan raporların yayınlanması yaygın şiddet ve siyahi Amerikalıların Amerika polisi tarafından öldürülmesi meselesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafında insanlığa karşı bir suç olarak uluslararası düzeyde ele alınması gerektiğini gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Ordubehş 1400, Hicri Kameri 16 Ramazan 1442 ve miladi takvimle 29 Nisan 2021 Perşembe. 22 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Ordubehş 1378'de İran'da ilk İslami kent ve köy şuraları temsilcileri çalışmalarına başladılar ve bugün Şuralar Günü olarak adlandırıldı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Ordubehş 1370 tarihinde İranlı üstad araştırmacı ve sosyolog Dr. Gulam Hüseyin Sıddıkî 78 yaşında hayata veda etti. Tahran'da İlmiye ve Darülfünun medresesi eğitimini tamamlayan Dr. Gulam Hüseyin Sıddıkî eğitimini sürdürmek için Fransa'ya gitti ve orada felsefe ve sosyoloji dallarında doktora diplomasını aldıktan sonra İran'a geri döndü ve Tahran Üniversitesi'nde tarih felsefesi ve sosyoloji alanlarında tedrisatta bulundu. ...22 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Ordubehş 1378'de İranlı çağdaş şair, edip, mütercim ve araştırmacı Dr. Zebihullah Safa vefat etti. Hicri Şemsi 1290'da Semnan'ın Şehmirzat kentinde dünyaya gelen Zebihullah Safa, kültürel ve sosyal faaliyetleriyle dolu ömrünün getirileri arasında İran'da UNESCO Milli Komisyonu Genel Sekreterliği, Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı, İran'ın UNESCO Genel Konferansı'ndaki temsilciler heyeti üyeliği, İran Mütercimler ve Müellifler Şirketi Yönetim Kurulu üyeliği ve İran Dil Kurumu Daimi üyeliğine değinebiliriz. Üstad Safa, Hicri Şemsi 1354'te Almanya'nın Löbe kentinde ikamet etti. Bu İranlı ünlü şair Hicri Şemsi 1378'de 88 yaşında Almanya'da vefat etti ve orada toprağa verildi. ...715 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Ramazan 727 tarihinde Şamlı fakih, muhaddis ve edip İbni Zamlakani vefat etti. Bilimi kendi döneminin alimleri nezdinde öğrenen İbni Zamlakani, din ilimler ve hadis konusunda geniş çalışmalarda bulundu ve 20 yaşındayken fetva verme yetkisi aldı. Kadılık da yapan İbni Zamlakani, talim ve terbiye konusunda da araştırmalar yaptı. Şam medreselerinde de ders vermeye başladı. ...597 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Ramazan 845 tarihinde Müslüman bilim adamı ve tarihçi Takıddin Ebu'l-Abbas Mugrizi vefat etti. Mısır'ın Kahire kentinde dünyaya gelen Takıddin Ebu'l-Abbas Mugrizi, tahsil ve bilim öğrenmek için İslam beldelerine seferler düzenleyerek çeşitli dini ilimleri öğrenmede büyük maharet kazandı. Tarihe büyük ilgi duyan Takıddin Ebu'l-Abbas Mugrizi bu bilim dalında çeşitli telifler de yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Davutoğlu, bu yıl erken seçim olabilir.
Star.
Emekliye ikramiye müjdesi.
Cumhuriyet.
Vaka sayısını düşürmek için alınan tam kapanma çalışanı da esnafı da işvereni de zora soktu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. ...27 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde varlıktan yükümlülüğe, araziden arsaya başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası Başkanı'nın son konuşmasından iki bölüm, bankaların piyasaların ihtiyacı olan TL'yi Merkez Bankası karşıladı. Merkez Bankası'nın kaybolan rezervleri diyorsunuz ya, o rezervler sadece yer değiştirdi. Merkez Bankası'nın rezervleri varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi. Şimdi kendinize sorun, varlığınızı mı olmasını istersiniz yoksa eksi yükümlülüğe mi düşmek ister misiniz? Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Evet, Merkez Bankası'nda hala döviz var. Hatta altın rezervi de bulunuyor. Ama eskiden 120 TL'si varken bunun 70 lirası bankaların verdiği para örneği gibi yükümlülüktü. Kalan 50 TL ise merkezin özbeöz dövizini oluşturuyordu. Şimdi yine brüt rezerv denilen bir döviz var ama artık varlıkta görülenler de bir yükümlülük oldu. Yani şimdi kasada 70 TL gözüküyor ama artık yükümlülükler 120 TL oldu. Kalan 50 TL ise sizin öz ve öz borcunuzu oluşturuyor. Durum budur. Net varlıklar gitmiş ve yerine net borçlar gelmiştir. Yani yükümlülükler. İşte değişen budur diyor Sayın Başkan. Başkanın konuşmasında bir bölüm daha var ki asıl durumu özetleyen yer orası. Bakın konuşmayı tane tane aşağıda veriyorum. Yurt dışı yerleşikler ucuz ya da pahalı alıp parasını gününde gitmiştir. Türkiye hiçbir şekilde bir temerrüde düşmemiştir. Bunun sağlıklı işlediğini şuradan görebiliriz. Daha sonra faiz yükseldiğinde yabancılar yine gelmiştir. Başkan değişikliğinden sonra alıp yine gitmiştir. Bazı şeyleri tartışabiliriz ama insanlar Türkiye'ye istediği zaman parasını getirip istediği zaman da parasını alıp gideceği bir ortamın olduğunu biliyor ve yaşıyorlar. Şimdi konuyu çözelim. Faiz yükseldiğinde yabancılar gelmiştir bölümü. Naci Ağbal'ın Kasım 2020'de Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesi sonrası faizler reel olarak yükselmiştir. Reel faiz ve kararlı Merkez Bankası tutumu sonucu yabancılar yeniden gelmeye başlamıştır. Şimdi gelelim ikinci kısma. Başkan değişikliğinden sonra alıp yine gitmiştir yabancılar. Sizce yabancıların yüksek faiz devam etmesine rağmen başkan değişikliğiyle yine gittikleri dönem ne zamandır? Elbette Naci Ağbal'ın gitmesi ve Kavcıoğlu'nun gelmesidir. Bir Merkez Bankası Başkanı düşünün ki kendisinden önceki başkan döneminde yabancıların geldiğini ama kendisinin koltuğa oturması ile yabancıların gittiğini söylesin. Ben sadece tebrik ediyorum. Varlıktan yükümlülüğe geçmenin ardından bir de araziden arsaya geçmemiz gerekiyor. Zaten varlıktan yükümlülüğe geçmemizin en güçlü nedeni beton sevdası değil miydi? Ülkemizin içeriden içeriye üretim gücünü bitiren bir beton aşkımız var. Hatta toprağı, araziyi tarım ve gıda üretimi olarak görmek yerine arsa konut olarak görebilme sevdamız var.
Mustafa Yalçıner 27 Nisan tarihli Evrensel Gazetesi'nde 1 Mayıs Güvenceli İş, Ekmek ve Özgürlük için başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Nereden nasıl bakarsa baksın işçinin 1 Mayıs'a ihtiyacı var. Halkında ve ülkenin de geceleri aç kalmadan gündüzleri ve bütün vardiyalarda sömürülmeden insanca yaşayacaksa işçi ve bu halk en başta birleşmeye ihtiyacı var. 1 Mayıs'tan daha iyi birleşme olanağı mı var? 1 Mayıs sadece Türkiye'de değil dünyada işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Birleşmeden, dayanışmadan ve mücadele etmeden edebilir mi işçi? Emeğiyle geçinenler, emekçi halk birleşmeden durabilir mi? Böyle mi gitsin? Değişmesin mi? İşçi ve emekçi halk üretsin, kapitalistler mi semirsin? Hele şu tekelci patronlara bakın, işçi çalışsın, onların kasaları mı tıka basa dolsun? Hem de şu salgının ortasında, sömürülme bir yana, işçiler fabrikalarda koronadan beşer onar ölürken, kârlarına kâr katanlar, işçinin ölüsünden bile beslenmeye devam mı etsinler? Şaka değil, geçtiğimiz Kasım'da hem de Türkiye'nin en büyük kapitalistlerinden biri olan Koç'un fabrikası Ford Otosan'da çalışan yaklaşık 10 bin işçinin 1383'ü koronaydı. 7 işçiden biri yani. Peki ama tam da bu dönemde Koç Holding'in net karı ne alemdeydi derseniz? 1 milyarın üzerinde gerçekleşti ve tam 2 kat arttı. Koç'un yabancı ortaklığı Türk Traktörü peki. Onun kârı patladı. Tam 8 kat arttı. Tam bilinen bir atasözünün yeri. Ölür müsünüz, öldürür müsünüz? Şimdi salgın daha da beter üstelik. Sorun sadece Koç değil. Kimisi zorda olan küçük patronlar bir tarafa, tekeller zordaki şirketleri de ucuza kapatarak ama sözcüğün gerçek anlamıyla asıl işçilerin kanını emerek büyüdükçe büyüdüler. İşçi filesiyle, midesiyle küçüldü, küçülmekle kalmadı, öldü. Kapitalistler banka hesaplarıyla, kasalarıyla büyüdü. Zorlu'nun Vestel'i örneğin net karını tamı tamına 17 kat artırdı. Hem de salgın döneminde. İşçi kapitalistlere karşı birleşmesinde ne yapsın? Birleşmeden edebilir mi? Benim 1 Mayıs'ım deyip birlik, mücadele ve dayanışma gününü kaldıraç olarak kullanarak birliğini geliştirip pekiştirmekten başka çaresi var mı işçinin? Ve mücadele etmekten başka?
Ufuk Tutan, 27 Nisan tarihli Aydınlık gazetesinde kripto paranın politik ekonomisi başlıklı yazısına yer veriyor. Geçen haftadan beri gündemde olan kripto para konusu sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın koyduğu yaptırımlar ya da batırılan birikimler açısından değil, tanım, kurumsallık ve politik ekonomi açısından da ele almak gerekmektedir. Konu yalnızca ulusal zeminden değil uluslararası açıdan da ele alınmalıdır. Bu tür çok yönlü konuları analiz ederken evvela bu olgunun tanımı nedir diye sormak konuyu kavramamıza kolaylık sağlayacaktır. Kripto para gerçekten para mıdır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir finansal aracın para tanımını alması için paranın 3 temel işlevini yerine getirmesi gerekmektedir. 1- Değer ölçüsü, 2 değişim aracı, 3 değer saklama işlevi. Kripto para denilen bu finansal araç, bu 3 temel işlevin sadece değer saklama işlevini yerine getirmektedir. Diğer ikisini ise diğer para birimleri üzerinden sağlamaktadır ki, bu durum kripto paranın aslında bir para birimi olmadığına işaret etmektedir. Değer saklama işlevi sebebiyle de geçen hafta içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bir finansal varlık aracı olarak tanımlanmıştır. Ancak hafta sonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bu finansal aracın tanımının dahi henüz belirsiz olması sebebiyle şehven finansal varlık dediklerini ifade etmiştir. Kripto paranın gerçekten para olmadığı artık anlaşılmıştır. Bu finansal aracın kurumsal bir düzeni var mıdır? Tanımı olmadığı gibi kurumsal bir düzeni de yoktur. İlgili teknolojiye sahip olan herkes herhangi bir rehliyeti ve sertifikası olmadan bu finansal aracı üretebiliyor. Denetimi de olmadığı için gerçeği veya sahtesi herhangi bir web sitesi ya da mobil uygulamalar aracılığıyla kolayca satılabiliyor. Üstelik ne ulusal ne de uluslararası seviyede kurumsallaşmış standart bir üretim, satış ve depolama yöntemleri henüz tanımlanmadığı için denetimi ve kontrolü de imkansız. Aslında şifrelenmiş, gizli saklı, zapt etmesi zor da olsa alabildiğince özgür bir finansal araç olması sebebiyle dünya çapında kitlesel bir kabul görmeye de hızla başlamış olduğu anlaşılmaktadır. Çok kısa süre içinde neredeyse 2 trilyon Amerikan dolarını aşkın bir işlem hacmine ulaşmıştır ve durdurulmazsa geometrik bir hızla büyüyecektir. Şu anki işlem hacmi dahi Türkiye'nin GSYH'sının neredeyse 3 katıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim, Kerim. Ramazan Rahim, Rahim. Şehrul İbade, Şehrul Siyam. تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 17. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Değerli dostlar, hepinizin mübarek Ramazan ayında ettiğiniz duaların kabul görmesini niyaz ediyoruz. İhya ve ahlaki seçkin sıfatları ve faziletleri geliştirme ayı olan şu mübarek ayda siz oruçlu Müslümanlar katlandığınız açlık ve susuzlukla her zamankinden daha çok Yüce Allah katına yaklaşıyorsunuz. Bu arada türlü güzel yiyeceklerden ve içeceklerden kaçınmanın yanında başta kaynağı dil olan günahlar olmak üzere çeşitli günahlardan kaçınarak Allah-u Teala'ya taat ve kulluk şevkimizi de geliştirebiliriz.
Gerçekte oburluk ve gevezelik gibi sıfatlar insanı yaşamının en alçak mertebelerine indirdiği gibi az yemek ve az konuşmak bir o kadar insani maddi manevi erdemlere yüceltebilir. Bir başka ifadeyle her ne kadar karnımızın boş kalması bizde ibadet ve kulluk şevkini artırıyorsa az konuşmak da bir o kadar insan düşüncesini ilahi marifi idrak etmeye hazır hale getirebilir.
Bir hadise göre İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayının 17. gecesinde miraca çıktığında Yüce Allah'tan şu soruyu sordu. Ey Yüce Rabbim! İbadetin başlaması neye bağlıdır? Allah-u Teala şöyle buyurdu, oruç tutmak ve sükut etmek. Ey Ahmet, hiçbir ibadet benim katımda sükut ve ibadetten daha üstün değildir. O zaman eğer biri oruç tutar fakat diline dikkat etmezse namaza duran fakat kıraat etmeyen birine benzer.
Gerçi bu tür hadislerden maksat insan her daim susması ve konuşmaması ve hatta kendisi ve başkalarının hakkını geri alma uğruna sessiz kalması ve savunma yapmaması değildir. Burada sessiz kalmaktan maksat beyhude laf etmek ve fazla konuşmaktan kaçınmaktır. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyurur. İnsanları helak eden veya kurtaran ameller konuşmak ve sükut etmektir. O zaman ne mutlu iyi ve kötü sözü ayırt eden ve az konuşmak ve sükut etmenin faydalarını ve tesirlerini idrak edenlere. Zira sükut ilahi enbiyanın ahlakı ve Yüce Allah'ın seçkin kullarının şiarıdır. Eğer insan kelamın değer ve kıymetini bilirse boşuna konuşmaz ve sükut etmeyi şiarı olarak belirler. Sükut etmenin faydalarını bilen ve suskunluğu içindeki sır hazinesinin koruyucusu olarak seçen kimse hem konuşması hem susması ibadet olur ve Allah'tan başka hiç kimse bu ibadetin hakikatini bilmez.
صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها إلهي
Değerli dostlar, şimdi yine geçmiş günlerde yaptığımız gibi oruç ahkamını gözden geçirmeye devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere dünkü sohbetimizde kefaret ve bu ameli vacip kılan durumlardan söz ettik. Şimdi ise kefaretin miktarı ve niteliği hakkında sizlerle bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz.
İslam şeriatinde mübarek Ramazan ayında orucun kasıtlı bozulmasının kefareti, birazdan anlatacağımız üç durumdan biridir ve insan şartlarını bu üç durumdan bir ile mukayese ederek kefaret ödemesi gerekir. Birincisi bir köleyi azat etmektir. Ancak çağımızda azat edilecek köle bulunmadığından kefaret ödemesi gereken insan diğer iki durumdan birine bakması gerekir. İkinci durum 60 güne denk gelen 2 ay oruç tutmak ve üçüncü durum 60 fakire yemek vermektir.
Kefaretin miktarı oruçlu insan orucunu helal veya haram bir şeyle bozmasından etkilenmez. Gerçi müstahap ihtiyat gereği haram bir şeyle orucunu bozan kimse her iki kefareti eda etmelidir. Yani hem 2 ay oruç tutması ve hem 60 fakiri doyurması gerekir. Eğer mükellef bu 3 amelden hiçbirini yapamıyorsa, gücü yettiği sayıda fakiri doyurmalıdır ve vacip ihtiyat gereği istiğfarda da bulunmalıdır. Ve eğer hiçbir fakiri doyurabilecek durumda değilse sadece istiğfar etmesi yeterlidir. Yani içinden Allah-u Teala'dan af dilemesi veya estağfirullah sözcüğünü dile getirmesi gerekir.
Yine Ramazan ayında bozduğu orucun 2 ay kefaret orucunu tutmak isteyen kimse en az tam 1 ay artı 2. aydan en az 1 günü sürekli oruç tutmalıdır. Ve eğer 2. ayın geriye kalan kısmı bu sürenin devamında olmazsa sakıncası yoktur. Eğer bir kadın 60 gün kefaret orucu tutmak isterse fakat oruç tutacağı günlerden bazıları adetini veya benzeri durumlara denk gelirse o günleri geride bıraktıktan sonra oruç tutmaya devam edebilir ve sil baştan oruç tutması gerekmez.
Bundan başka mükellef insan 60 fakiri 2 şekilde doyurabilir. Şöyle ki, 60 fakirin yemeğini hazırlayarak onları doyurabilir ya da kişi başına 750 gram ağırlığında buğday, un, ekmek veya pirinç verebilir. Oruç kefareti için 60 fakire yemek vermek isteyen kimse eğer 60 fakir bulabiliyorsa 2 veya daha fazla fakirin payını bir tek fakire veremez ve her 60 fakire ancak bir kişiye düşen yemek payını verebilir. Gerçi fakir bir ailenin fertlerinin sayısına göre onların payını aileden birine verilir ve o da aldığı payı aile fertlerine vermesi gerekir.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tu'akhidna in nesina ev ahtana. Rabbena كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Değerli dinleyiciler, bilindiği gibi faziletli Kadir gecelerine yaklaşıyoruz. Bu yüzden bu gecelere özel dualar için hazırlanmalıyız. Geçen bölümde de belirtildiği üzere Kadir gecesi mutlaka mübarek Ramazan ayında bir gecedir. Gerçi bu gece kesin olarak Ramazan ayının 19, 21 ya da 23. gecesi olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı söz konusudur. Şia Müslümanların en çok Ramazan ayının 23. gecesine ve Ehl-i Sünnet ise ayın 27. gecesine vurgu yapar.
Şia Müslümanlar masum imamlardan ilham alarak Kadir gecelerini uyanık geçirir ve Kur'an-ı Kerim tilavet eder. Dualar okur ve bu geceye özel amelleri yerine getirir. Bu arada İmam Ali Aleyhisselam'ın bu gecelerden birinde saldırıya uğrayarak şehit düşmesi bu gecenin önemli Şia Müslümanlar arasında kat kat arttırdığı ve Kadir geceleri o hazret için yaz etkinliklerinin düzenlenmesiyle beraber olmasına sebebiyet verdiği belirtilmelidir.
İslam peygamberi mübarek Ramazan ayı ve Kadir gecesi hakkında şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Mübarek Ramazan ayı size gelmiştir. Ve bu ayda 1000 aydan daha üstün olan bir gece vardır. Ve kim Kadir gecesi denen bu gecenin feyzinden mahrum kalırsa, tüm hayırlardan nasipsiz kalmış demektir. Ancak hiç kimse kendi isteğinin dışında Kadir Gecesi'nin bereketlerinden mahrum kalmaz.
İnsanların Kadir Gecesi'nde saadet sırrı Yüce Allah'ın inayetiyle bereketlendiren ve bereketi kat kat artırılan salih amellerine bağlıdır. Kadir Gecelerinin amelleri iki çeşittir. Bunlardan biri çeşidi, her üç muhtemel gecede yerine getirilen ameller ve diğeri, her biri Kadir Gecelerinden birine özel olan amellerdir. Sohbetimizin devamında ise Kadir Gecelerinin orta amellerini gözden geçirmek ve sizlerle paylaşmak istiyoruz. Varsın bu gecelerde bizi de dualarınızdan nasipsiz bırakmazsınız.
Bu amellerden biri gusuldür ki güneş batarken yapılması ve yatsı namazı gusulle kılınması daha makbuldür. Kadir gecelerinde Cevşen-i Kebir, İftitah ve Ebu Hamza Sobhani dualarının okunması üzerine sık sık vurgu yapılmıştır. Yine rivayetlerde belirtildiği üzere Kadir gecesi olunca bir melek gökyüzünün yedinci katından seslenerek şöyle der: kim İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarını ziyaret etmişse bağışlanmıştır. İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret etmek için evinizin çatısına çıkmanız, Kerbela'ya doğru bakmanız, elinizi göğsünüze koyarak üç kez Esselamu aleyk ya Eba Abdullah demeniz yeterlidir.
Kadir gecelerinde Şia Müslümanların üzerinde durduğu bir başka amel, Kur'an-ı Kerim'i başının üstünde tutmak ve bu semavi kitaba sığmaktır. Bu etkinlikte ilkin Kur'an-ı Kerim açılır ve şöyle denir: ey Yüce Rabbim, nazil ettiğin kitap hakkına ve içinde ne varsa daha üstün isimlerin, daha iyi isimlerin, içinde ikazda bulunduğun veya umut verdiğin ayetlerin hakkına beni cehennem ateşinden kurtaranlardan eyle. Evet, bu duanın ardından bir elimizle Kur'an-ı Kerim'i başımızın üstüne tutmalı ve diğer elimizi havaya kaldırarak şu duayı okumalıyız: ey Yüce Rabbim, zatına Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'e ve Ali bin Hüseyin ve Muhammed bin Ali ve Cafer bin Muhammed ve Musa bin Cafer ve Ali bin Musa ve Muhammed bin Ali ve Ali bin Muhammed ve Hasan bin Ali ve kullarına hüccetin olan İmam Zaman'ın hakkına günahlarımızı bağışla ve hacetimi ver. Evet, bu sözlerin ardından Allah'tan ne hacetiniz varsa beyan edin. İnşallah hacetiniz yerine getirilir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sizler için hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a giden yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle sizlerle tekrar birlikteyiz. Sohbetimize Muhammed suresinin 15. ayetinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Meselul cennetilleti vu'idel muttakûn. فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
Muttakilere vaad olunan cennetin durumu şöyledir. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, İçenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Geçen bölümde ayetler müminlerle kafirlerin sonunu karşılaştırmıştı. Bu ayet ise her iki kesimin cennet ve cehennemde konumlarını ve bu iki mekanın bazı özelliklerini beyan ediyor. İnsanların ahirette de söz konusu olan bu dünyadaki fiziki özelliklerinden biri susamaktır ve bu hissi gidermek için sağlıklı su gereklidir. Ayet ise şöyle buyurmakta. Allahu Teala bu ihtiyacı karşılamak üzere cennette türlü güzel ve lezzetli içecekler tedarik görmüştür. Sudan süte ve şaraptan bal şerbetine kadar. Ancak cehenneme düşenler için yakıcı sudan başka bir şey yoktur. Oysa bu zümre cehennem ateşinin ortasındadır ve doğal olarak serin suya daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Dünyevi zinetler ve lezzetler sizi günahlara doğru sürüklemesin. Zira Allahu Teala ahirette cennete girenler için en güzel lezzetleri tedarik görmüştür. Dünyevi geçici zevklere ve lezzetlere göz yumanlar, ahirette ebedi zevklere ve lezzetlere kavuşur. İlahi rahmet ve has mağfiret, maddi ve cismi nimetlerin yanında cennet halkını huzura kavuşturur. Cennet halkı türlü içeceklerin yanında çeşitli güzel yiyecekler ve meyvelerle ağırlanır. Cennet nimetleri her türlü afetten ve zevalden korunur.
Al-Ali al-Azim.
Şimdi Muhammed suresinin 16. ayetini dinliyoruz.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ.
Onların arasında seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıkınca kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne demişti diye sorarlar. Bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği heva ve heveslerine uyan kimselerdir. Bu ayet ise iman bakımından zayıf ve kalpleri hasta olan insanlara işaret ediyor. Bu insanlar İslami toplumda yaşadıkları halde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve ilahi vahiy ve kelama inanmayan kimselerdir. Bunlar Allah'ın kelamını İslam peygamberinin dilinden duyuyor fakat şöyle diyordu: biz bu sözlerden bir şey anlamıyor ve idrak edemiyoruz. Bu zümre bilge ve basiretli müminlerle karşılaşınca da alay ederek şöyle diyordu: acaba siz peygamberin sözünü anladınız mı? Biz bir şey anlamadık da. Bu ayet söz konusu zümrenin yanlış davranışlarına cevaben şöyle buyurmakta: peygamberin sözü açık ve anlaşılırdır. Fakat sizler nefsani heva ve heveslerinizin peşinde olup hakkı izlemek istemediğinizden ötürü hakikati idrak etmek ve anlamaktan acizsiniz. Bir başka ifadeyle sorun peygamberden değil, hakkı benimsemek istemeyen sizden kaynaklanıyor. Bu ayet-i kerimeden de şunları öğrenmekteyiz: nefsani gayrimeşru heva ve heveslere uymak, insanların hakkı batıldan ayırt etmek gücünü etkiler ve hakikati idrak etmekten alıkoyar. Gönlü hasta olanlara dikkat etmeliyiz. Zira bunlar vahiy ve Allah Resulü'nün sözlerinin hakkaniyeti üzerinde kuşku yaratmaya ve insanların imanını etkilemeye çalışır. Allah'ın kelamını sadece okumak veya duymak yeterli değil, aynı zamanda anlamak ve uymak da gerekir. Nitekim birçok insan peygamberin açık ve net sözünü duydukları halde sırf kendi nefsani heva ve heveslerinin peşinde oldukları için hak sözü kabul etmek istemedi. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya hayyu ya kayyumu nevvir kalbena. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya hayyu ya kayyumu nevvir kalbena. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya hayyu ya kayyumu nevvir kalbena. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya hayyu ya kayyumu nevvir kalbena. Şimdi Muhammed suresinin 17. ayetine kulak veriyoruz. وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.
Allahümme salli ala Muhammedin ve alim.
İslam peygamberinin hak sözünü ve hidayetini benimsemeyen ve hakkaniyet hakkında kuşku yaratan gönlü hasta olanlara karşı Kur'an-ı Kerim bu ayette Allah Resulü'nün hidayetini benimseyenlere Allah-u Teala onlara iki değerli nimeti sunacağını müjdeler. Bu nimetlerden biri yaşamın dönemeçli yolunda hidayete ermek ve diğeri ruhi sağlık ve selamettir. Doğal olarak insan her an doğru yoldan sapma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir. Yine türlü iktisadi, sosyal, kültürel, ailevi ve diğer durumlarda doğru yolu teşhis etmek de kolay bir iş değildir. Buna göre her insan hayatı boyunca ilahi hidayete muhtaçtır. Dolayısıyla Allahu Teala kim ilahi ilk hidayeti benimseyecek olursa onu ömrü boyunca doğru yolu teşhis etmekte yardımcı olma sözü vermiştir. Kuşkusuz bu hidayetin yanında insanın içi ve ruhu da pak olması şarttır. Böylece kin, haset, kıskanma ve diğer çirkin ahlaki özelliklerin yüzünden yanlış duygulardan etkilenmez ve hak yolundan sapmaz. Bu ayet-i kerimeden de şunları öğrenmekteyiz. İlk hidayeti benimsemek, zemini ilahi hidayetin gelişmesini hazır hale getirir. Hidayeti benimseme kapasitesi, insanın varlık kapasitesini geliştirir. Kalbi paklık ve hakiki irfana varmak, ancak ilahi hidayet yoluyla mümkündür. Yoksa Budizm ve Hinduizm ve diğer beşeri ideolojilerin gücü buna yetmeyeceği kesindir. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetin işçiye tam desteğine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Başkanı İbrahim Reis'i General Süleymani'nin devrimcilikle diplomasi sürdürdüğünü vurguladı. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ve Umman Sultan'ın yardımcısı Bedbin Mahmud Al-Said'in görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin gelişmesine vurgu yapıldı. Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca Yemen'de savaşın ve ablukanın bitmesini istedi. İran nükleer anlaşması olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planıyla ilgili ortak komisyon üyeleri anlaşmanın tam olarak uygulanması sürecini hızlandırma kararı aldı. İran yasa dışı ambargoların kalkması için uluslararası işbirliği ve birlik istedi. İran koronadan dolayı 42 ülkeye uçuşlarda kısıtlama getirdi. Türkiye günlük korona tablosuna göre dün Türkiye'de 283.261 COVID-19 testi yapıldı. 40.444 kişinin pozitif çıktı testi ve 341 kişi yaşamını yitirdi. Hasan Nasrullah Kudüs gençlerinin direnişi ve mücadelesini övdü. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.